Ayrım 8, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 77. 3. Bölüm, Birkaç Çeşit Gözaltı. Eski gözaltılardan bir demet, gösterilere katılmayı caydırma gözaltısı. Meraklı gazetecilere arabalarına dört kapıdan dört polisle girip merkeze götürme gözaltısı. Askerlikteki teşhir yoluyla ibret uygulaması. Ve sorgulama örnekleri, akıbetin kara şahine benzer iması, evine baskın yapılırsa esrar bulunabilir uyarısı. Bu sayfada bir resim, genç Altan Öymen iki polisin arasında yürümekte. Altyazısı şöyle. İlk gözaltı, 1953 yılı sonunda tüm mallarına el konulan CHP'nin 1954 yılında kiracı olarak girdiği yeni genel merkez binasının açılış töreni yapılıyor. Törene katılanlar biraz heyecanlı. Töreni gazeteci olarak izleyen ben de öyleyim. Polisler ise tedbirli. Beni alıp karakola kadar yürümeme yardımcı oluyorlar. Bu fotoğraf rahmetli foto muhabiri Hüseyin Ezer tarafından çekilmiş ve o günün gazetelerinde yayımlanmıştı. Bunu bana hatırlatıp armağan olarak gönderen Hüseyin Ezer'in gazeteci oğlu Rıza Ezer. Hüseyin Ezer'i sevgi ve saygıyla anarken ona da selam ve sevgilerimi sunarım. Sivilken gözaltına alınmalarımdan ilki 1954'ün Mart ayındaydı. Onu bu kitap dizisinde anlatmıştım. Öfkeli Yıllar sayfa 444. CHP'nin tüm mallarına o arada benim muhabiri olduğum Ulus gazetesine de el konulmasından sonra Ankara'da CHP Genel Merkezi için Kızılay'da bir bina kiralanmıştı. O binanın açılışı için tören yapılacaktı. Ben de o törene katılmıştım. Katılanlar çoktu ama katılanların coşkusunu sınırlamakla görevlendirilen polisler de çoktu. Benim oraya katılışımdan bir süre sonra sloganlar başlamıştı. Sloganların ve kalabalığın artması üzerine de polislerin hareketi başlamıştı. Oldukça da sert başlamıştı. İki polis birdenbire üstüme gelmiş, biri sağ biri sol koluma girmişti. Öfkeli yıllarda belirttiğim gibi benim kendileriyle birlikte civardaki bir karakola doğru hızla yürümeme yardımcı olmuşlardı. Karakolda göz altındasınız demişler, oraya benimkine benzer şekilde getirilenle birlikte bir süre bekletmişlerdi. Kısa bir sorgudan sonra işlem tamam diye serbest bırakılmıştım. Zaten benim ve daha birkaç gencin karakola götürülüp gözaltı işlemine tabi tutuluşumuzun amacı da belliydi. CHP merkezi önünde toplananların sayısının artmasını, seslerinin yükselmesini önlemek için caydırıcı örnekler ortaya koymak. O amaç gerçekleşmişti. Biz de serbest bırakılmıştık. Hem de gelişimizdeki gibi sert bir şekilde değil, karakolun kapısından kibarca uğurlanarak. Ama bir şey vardı. Oraya iki polis arasında götürülüşümün fotoğrafları çekilip ertesi günkü gazetelerde yayımlanmıştı. Bu bölümün kapağındaki fotoğraf. Buna en fazla annemin canı sıkılmıştı. Daha önce yazmıştım, benim meslek olarak gazeteciliğe başlamama zaten fazla sempatiyle bakmıyordu. Ertesi sabah gazetelerde iki polis arasındaki resmimi görünce tabii önce polislere kızdı, sonra iktidara. Bana doğrudan bir şey söylemedi. Ama sabah sohbeti sırasında anlaşıldı ki gazeteciliğin çok iyi bir meslek olmadığı yolundaki görüşünün ne kadar isabetli olduğunu düşünüyordu. Çankaya Köşkü Gözaltısı. İkinci gözaltına alınma olayımı Oktay Ekşi ile birlikte yaşamıştık. Gazetecilik açısından da polis basın ilişkileri açısından da ilginç bir anıdır. Onu burada okurlarımla da paylaşmalıyım. Yıl 1955'te aylardan Nisan. Ben Tercüman Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydim. Oktay Ekşi de Dünya Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. Gazetelerin Ankara bürolarının öncelikli görevleri tabii haber açısından birbirini atlatmaktır. Yani başta siyasi olaylar olmak üzere başkentte olup bitenlerin haberlerini, fotoğraflarını gazetenin İstanbul'daki merkezine öteki bürolardan daha çabuk ulaştırmak. Bu açıdan rakibiz Oktay Ekşi ile. Siyasetin haber alınacak yerleri de malum. Hiyerarşik açıdan Cumhurbaşkanlığından başlıyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar haydi faal bir cumhurbaşkanı, rezidansı da bürosu da Çankaya'da. Ama Çankaya'da o zamanlar arandığında karşımıza çıkabilecek bir basın sözcüsü veya devamlı çalışan bir basın bürosu yok. Cumhurbaşkanlarının faaliyetiyle ilgili olaylardan sadece yayımlanmasında fayda görülenler basına ulaştırılıyor. O da Anadolu Ajansı yoluyla. Siz o faaliyetle ilgili bir şey sormak isterseniz muhatap bulmanız kolay değil. Hele iktidar yanlısı olmayan gazeteciler için hiç kolay değil. Ama o arada Çankaya'da da önemli görüşmeler yapılıyor. Hükümet bazı toplantılarını Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapıyor. Hatta Cumhurbaşkanı iç siyaset olaylarında tarafsız davranması gerekirken Demokrat Parti'nin genel yönetim kurulu üyelerini bile toplantı için oraya çağırıyor. Ayrıca köşkte yerli yabancı heyetlere verilen davetler var. Bunların hepsi haber konusu olaylar. Ama o olaylar nasıl öğrenilecek? Oktay'ın da benim de işimiz bürolarımızdaki arkadaşlarımızla birlikte bu zor sorunun cevabını bulmak. Bulamadığımız zamanlarda da tanıdığımız iktidar siyasetçilerinden yarım yamalak da olsa öğrendiğimiz bilgilerden, yorumlardan faydalanarak en azından kimliği açıklanamayan kaynaklardan alınmış haber yazmak. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı köşküyle ilgili haber yazmanın koşulları 1950'li yılların ortalarında böyleydi. 1955 yılının Mayıs ayında gözaltına alınışımız da bu koşulların sonucuydu. Çankaya yollarında. Olay şöyle başladı. 1955'in Nisan ayı sonundaki bir perşembe akşamı bizim Tercüman gazetesinin Ankara bürosuna bir bilgi geldi. Cumhurbaşkanlığı köşkünde o gece bir bakanlar kurulu toplantısı yapılacaktı. Önemli konular görüşülecekti. Bu bizim için çok güç bir işin başlangıcıydı. Köşkten bize haber verebilecek bir kaynak bulunmadığına göre her zamanki klasik usulümüze başvurduk. Bürodaki üç gazeteci, ben, Aydın Köker ve Örsan Öymen, tanıyıp soru sorabileceğimiz ne kadar iktidar politikacısı varsa hepsini telefonla aradık. Ortaya şöyle bir tablo çıktı. Hükümete en yakın politikacıların bile toplantıyla ilgili bilgileri yoktu ama tahminleri vardı, onları sıraladılar. O sırada gündemin ön sıralarında olan Kıbrıs sorununun görüşülmesi ihtimalinden söz ettiler. Bir de iç politika olaylarının da ele alınabileceğinden, iktidar-muhalefet ilişkilerinin gündeme girebileceğinden bahsettiler. Bunları bir araya getirip ihtimallere dayalı bir haber oluşturduk, İstanbul'a telefonla geçtik. Ertesi gün baktık, Hürriyet gazetesi başta olmak üzere öteki gazetelerin çoğu da öyle yapmış, Dünya gazetesi hariç. Oktay Ekşi'nin yönetimindeki Dünya'nın muhabirleri bizim gibi bir tahmini haber oluşturmak yerine o zamana kadar kimsenin atmayı denemediği bir adım atmışlardı. Gidip Çankaya Köşkü'nün bahçe kapısının duvarı yakınındaki bir köşede beklemişler, köşke girip çıkanları izlemişlerdi. Kimlerin geldiğini gittiğini kısmen saptamakla kalmamışlar, bir de bazılarının fotoğraflarını çekmişlerdi. Bu sayfada Hürriyet'in 20 Nisan 1955'teki ön sayfasının resmi var. Başlık şöyle, vekiller Bayar'ın reisliğinde toplandı. Toplantıda iç politika ve iktidar muhalefet meselelerinin gözden geçirildiği anlaşılıyor. Alt yazı da şöyle, Hürriyet'in manşeti de bizim tercümanınki gibiydi. Toplantıda görüşüldüğü anlaşılan konulardan söz ediyordu. Not, başlıktaki vekil sözcüğü o zamanlar milletvekilleri için değil sadece bakanlar için kullanılıyordu. Akis'in konusu olmak. Ve şöyle bir manzara ortaya çıkmıştı. Hürriyet ile Tercüman gazetelerinin Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapıldığı bildirilen Bakanlar Kurulu toplantısı meğer yokmuş. Cumhurbaşkanı gerçi o gece Bakanlar Kurulu üyelerini eşleri olmaksızın köşke çağırmış. Ama bir Bakanlar Kurulu toplantısı için değil, ses sanatçılarını şarkı ve türkü söyleyeceği müzikli bir ziyafet vermek için. Biz Ankara'daki hürriyetçiler ve tercümancılar tabii o durumu öğrenince hayli sarsıldık. Ama asıl darbeyi Ankara'da çıkan haftalık Akis dergisinden yedik. Akis Metin Toker'in sahibi ve yöneticisi oldu, ünlü siyasi dergiydi. Benim de yazı yazdığım dergiler arasındaydı. Metin Toker Ankara'ya Cumhuriyet Gazetesi'nin önce İstanbul'da sonra Paris'te muhabirliğini yaptıktan sonra gelmiş, 1954 seçimiyle birlikte Akis'i çıkarmaya başlamıştı. Derginin yazılarının büyük bir kısmını kendisi yazıyor, geri kalanını da satır satır kontrol ediyordu. Ankara'daki gazetecilerle meslektaşlık ilişkileri de iyiydi, dostluk ilişkileri de. Ama herhangi birinin gazetecilik açısından eleştirilecek bir yanını buldu mu, hiç tereddüt etmeden eleştirirdi. Konu müsaitse biraz da karikatürize ederek. Dergisinde siyaset, ekonomi, dış politika, sanat, turizm gibi bölüm başlıkları arasında basın da vardı. Hürriyet ile tercümanın Çankaya'da kabine toplantısı haberlerinin aslını öğrenince derginin basın bölümünün 3-4 sayfasını bize ayırmıştı. Akis'in o bölümü sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'deki gazeteciler için bir denetleme merciği sayılırdı. Haberinde, yazısında, çizisinde bir hata yapıp o basın bölümünün konusu olmak gazetecilerin korkulu rüyası gibiydi. Hürriyet'ten Emin Karakuş ve Seyfettin Turhan ile birlikte tercümandan ben ve Aydın Köker bizim Çankaya Köşkü'nde toplantı haberinin hemen ardından o bölümün konuları arasına girme talihsizliğine uğradık. Akis Metin Toker'in üslubuyla yazılmış uzun bir yazıda bizimle epey dalga geçti. Haydar Haydar ile Fahriye Caner'den Edirne Köprüsü. Şimdi burada Çankaya Köşkü'ndeki toplantıyla ilgili durumu Akis'in yazdıklarından izleyelim. O gece Çankaya Köşkü'nde tertiplenen kabine toplantısı değil, mükemmel bir eğlenceydi. Her şey o perşembe akşamı saat 21'de Ankara Radyo Evi'nde başlamıştı. Stüdyoda radyo sanatkarları bir arada programı vardı. Kalabalık bir dinleyici kitlesi bu cazip programı alakayla takip ediyordu. İşte bu sırada spikerlerden Can Okan'ın Şef Muzaffer İlkar'a bir pusula uzattığı görüldü. Muzaffer İlkar radyonun Türk Musikisi yayınları şefiydi ve programı o idare ediyordu. Spikerin uzattığı pusulaya baktı, Cumhurbaşkanı sanatkarları istiyordu. Kafileyi götürmek üzere de köşkün resmi arabaları radyo evine gönderilmişti ve kapıda bekliyordu. Celal Bayar'ın davetlisi kadın ses sanatkarları şunlardı: Nevin Demirdöven, Gönül Akıncı, Fahriye Caner, Zehra Küçük, Mualla Aracı, Mefaret Atalay, Nursal Kemani, Ceyda Karasu, Sevim Erdi, Mediha Fidan. Davete icabet eden saz sanatkarı kadrosu şöyleydi: Asım Dirim, Ali Erköse, Vedia Tunç Çekiç, Ruhi Günal, Seyfettin Sığmaz, Nevzat Sümer, Zeki Duygulu, Suat Sayın, Selahattin Erköse, Hüseyin İleri. Salonda davetli hanım yoktu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bakanları yalnız çağırmıştı. Refikalarıyla birlikte değil. Zaten daveti haber alan gazetecileri yanıltan da bu olmuştu. Zira düşünmüşlerdi ki eğer Cumhurbaşkanı bir ziyafet verseydi veya tertiplenen bir konser olsaydı elbette ki bakanlar zevceleriyle birlikte gelirlerdi. Madem ki tek başlarına gelmişlerdir, o halde memleket meseleleri görüşülecektir. Muhabirlerin kusurları buradan başlıyordu. Sanatkarlar çok güzel şarkılar söylediler ve Cumhurbaşkanı ile davetlilerine hoş bir gece geçirttiler. Koronun söylediği Haydar Haydar pek beğenildi. Fahriye Caner arzu üzerine Rumeli şarkıları okudu. Bunların arasında Edirne Köprüsü Taştan, Sen Çıkardın Beni Baştan türküsü bilhassa alkış topladı. Otomobiller köşkün dış kapısından çıkarken iki gazeteciyle karşılaştılar. Bunlar hadiseyi duyduktan sonra tahkik etmek lüzumunu hisseden Dünya Gazetesi'nin Ankara muhabiri ile foto muhabiriydi. Oraya onlar da Bakanlar Kurulu'nun toplandığını duyarak gelmişlerdi. Ümitleri çıkışta bir bakanı yakalamak ve ondan ne gibi mühim memleket meselelerinin görüşüldüğünü öğrenmekti. Fakat resmi otomobillerin içinde bakanlar yerine Ankara Radyosu'nun sanatkarlarını görünce hadisenin hakiki mahiyetini anladılar ve haberi ona göre verdiler. Nitekim sadece Dünya Gazetesi'nde Çankaya'da Bakanlar Kurulu toplantısı değil, bir eğlence tertiplenmiş olduğu yazıldı. Bunlar Çankaya'daki o gece hakkında Akis'in öğrenip yazdıkları. Metin Toker çeşitli ayrıntısını saptayıp anlatmakla gazeteci arkadaşlarına önemli bir gazetecilik dersi vermişti. Menderes'in davetle ilgisi yok. O arada bir gelişme daha olmuştu. Köşkteki toplantı hakkındaki yanlış haberleri başbakanlık da yalanlamıştı. Köşkteki toplantıda Başbakan Adnan Menderes yoktu. Bu da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında en azından bazı konularda anlaşmazlıklar olduğunun göstergesi sayılıyordu. Başbakan'a bağlı olan Anadolu Ajansı o bildiriyle aynı zamanda Menderes'in o geceki yemek davetiyle ilgisi bulunmadığını da bildirmiş oluyordu. Akis bunu da yayımlamıştı. Başbakanlık bildirisi şöyleydi. Baş vekaletten bildirilmiştir. Dün intişar eden bazı İstanbul gazetelerinin Ankara muhabirlerine atfen verdikleri haberde, evvelki gece Çankaya Köşkü'nde Reis-i Cumhur'un riyasetinde icra vekilleri heyeti, yani bakanlar kurulu toplantısı yapıldığı, bu toplantıda iç ve dış politikaya ait bazı mevzuların görüşüldüğü bildirilmektedir. Reis-i Cumhur'un riyasetinde bir kabine toplantısı yapılmadığı gibi görüşüldüğünden bahsedilen mevzular da bittabi tamamıyla hayal mahsulüdür. Bu asılsız haberin tekzibine Anadolu Ajansı mezun kılınmıştır. İkinci perde. Gelelim biz hürriyetçiler ile tercümancıların bu gelişmelerden sonraki durumumuza. O eleştirileri o zamanki deyimle derin bir mahcubiyet duygusu içinde ama hiç sesimizi çıkarmadan sineye çektik. Gazetelerimizin İstanbul'daki yöneticileri bize olur böyle vakalar gerekçesiyle teselli etmeye çalıştılar. Çünkü o dönemin koşulları içinde Cumhurbaşkanlığı köşkünün içinden haber almanın ne kadar güç olduğunu biliyorlardı. Tabii o güçlükleri aşmayı Dünya Gazetesi temsilcisi Oktay Ekşi başarmıştı. O gazetesi tarafından kutlandı. 60 yıl sonraki bir açıklama. Şimdi buraya bir şey eklemenin yeri geldi. Ben bu mahcubiyetin yükünü 60 küsur yıl taşıdıktan sonra şöyle bir şey oldu. Değerli dostum ve meslektaşım Oktay Ekşi'nin o günleri anlatan bir anı kitabı yayımlandı. Ve Oktay o kitapta bizim 1955 yılında yaşadığımız o olayın kendi durumuyla ilgili bölümünü anlattı. Anlattıkları bizi o Cumhurbaşkanlığı köşkü haberinde atlatmış olmasının ve bizim Akis'in o olayla ilgili yayımı üzerine çok mahcup olmamızın arkasında bir başka etkenin ve tesadüfün de var olduğunu gösteriyordu. Oktay'ın amcasının oğlu benim de aziz dostum sonraki meclis başkan vekillerinden Memduh Ekşi'nin kendisine açtığı bir telefondu. O etken veya o tesadüf. Yoksa o telefon açılıncaya kadar Oktay Ekşi'nin Çankaya'daki toplantıyla ilgili durumu bizimkinden pek farklı değilmiş. Anlattığının özeti şu, Oktay Ekşi de Çankaya toplantısıyla ilgili haberi gazetesine bizim gibi bakanlar kurulu toplandı, dış politika görüşüldü gibi anlatımlarla geçmiş. Ama bir süre sonra kendisine Memduh Ekşi telefon edip de ben o gün radyo evindeydim, köşkten telefon açıp ses sanatçılarını çağırdılar deyince uyanmış. Gazetesine telefon edip haberin yayımını durdurmuş, keşke fotoğraf çekmeye gittikten sonra yazmış ve sazlı sözlü ziyafet haberine. Ekşi'nin bu açıklamayı yaparken Ankara'daki o zamanki tercümancılar ve hürriyetçiler olarak bizim 1955'ten beri devam eden o mahcubiyet yükümüzü hafifletmek istediği belliydi. Burada Oktay Ekşi'nin bir fotoğrafı ve alt yazısı Oktay Ekşi, kıdemli gazetecilerimizdendir. 1950'lerde Ankara'da İstanbul gazetelerinin o arada dünyanın muhabirliğini ve temsilciliğini yaptıktan sonra mesleğini İstanbul'da sürdürdü. Ve Hürriyet'in 36 yıl süreyle baş yazarlığını yaptı. Politikada da görevler aldı. 1961'de kurucu meclis üyeliği, 2011-2015 yasama döneminde milletvekilliği görevinde bulundu. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Tabii işin şakası bir yana şunu da belirteyim. Köşkteki olayın ipucunu başkası vermiş olsa da onu kullanıp sonuca bağlamak herkesin yapabileceği bir iş değil. Oktay'ın o geceki vakit geçirmeden İstanbul'u uyarıp Çankaya yollarına düşerek olaydaki gerçeği ortaya çıkarması ve gazetesine iletmesi başlı başına büyük bir başarıydı. İkinci bölüm. Gene bir telefon ihbarı. O olayın ikinci bölümüne gelince, o bir rekabet havası içinde de değil, bir kader birliği içinde geçti. Zaten bu kitapta o konuyu açmamın nedeni malum, o ikinci bölümde başımıza gelenler, gözaltına alınış serüvenimiz. Nedeni belliydi. Oktay'ın dünyadaki haberiyle ortaya çıkan köşkteki sazlı sözlü ziyafet haberi, başta Cumhurbaşkanı ve çevresi olmak üzere dönemin iktidar mensuplarını ve onların kamusal görevlerdeki destekçilerini çok rahatsız etmişti. O gibi rahatsızlıklara neden olan basın mensuplarına bir ders verme merakı o yıllarda da kendini gösterirdi zaman zaman. Köşkteki ziyafet haberinden kısa bir süre sonra o haberin anlatanları ile atlayanları hep birlikte o merakın hedefi haline geldik. Dönemin yandaş basınındaki yorumların ardından bir akşam vakti şimdi anlatacağım olayı yaşadık. Çankaya Köşkü olayından günler sonra artık o olayın sarsıntısını atlatmıştık ki gene Cumhurbaşkanlığı köşküyle ilgili başka bir şey oldu. Bir yerlerden bizim gazetenin bürosuna telefonlar geldi. Telefon edenlerin kimliği belli değildi. Ama çabuk çabuk konuşarak bir ihbar yapıyorlardı. Özeti şuydu. Cumhurbaşkanlığı köşküne o akşam gene bir sanatkarlar grubu gidecekti. Aynı şekilde sazlı sözlü bir gece yapılacaktı. Ancak bu defa radyo dışından sanatkarlar da çağrılacaktı. İhbar doğru muydu, değil miydi kestiremiyorduk. Ama doğruysa şu tehlike vardı. O haber Oktay'a da ulaşırsa o gene oraya gider, yeni bir Çankaya'da sazlı sözlü gece haberiyle bizi bir kere daha atlatabilirdi. Eğer haber Oktay'a ulaşmadıysa ve gerçekse o zaman biz onu atlatmış ve rövanşı almış olurduk. O gece büromuzda iki kişiydik. Aydın Köker'le birlikte bir durum değerlendirmesi yaptık ve karar verdik. İhbar doğru çıkmayacak olsa bile akşam vakti köşk civarına gidip bir yoklama yapacaktık. Gelen giden arabalara bakacaktık.
8. ayrımın sonu. Sayfa 87.